Ayrım 19, sayfa 349. İlişkilere başka örnek. Savaşman hedef olarak Hiram Abbas'ı seçmişti. Bit de başına çorap ören Junta'nın başında Abbas'ı görüyordu. Abbas, çizgilerini vermesi açısından söyledikleri ilginç gelebilir. Hiram Abbas, Odessa'da, Atina'da ve Beyrut'ta aynı şekilde yapılan müşterek operasyonlar sırasında o şehirlerde bulunan SİHA ajanından ücret ve talimat almış, yalnız olarak ikili temaslar yapmıştır. Araştırmalar Abbas'ın Odessa'da görev yapıp yapmadığını göstermiyor. Ancak Abbas'ın Batum'da MIT'le anlaşma gereği SİHA'dan servisin aldığı paralarla çalıştığını ortaya koyuyor. Hiram Abbas Atina'da bir süre çalışmış. Deşifre olunca merkeze durumu bildirmiş, bir gece yarısı oradan hemen uzaklaştırılmış, hatta kaçırılmış. Gizlilik içinde yaşayan bir dünyada neler oluyor? Suriye Genelkurmay Başkanı Mustafa Tılas'ın Moskova ziyaretiyle ilgili bilgiler Fransız gizli servisinden MIT'e geliyor. Fransız veriyor ve MIT'ten bu ziyaretle ilgili bilgileri soruyor. MIT savaşmanın savını kabul etmiyor. Hangi bilgi gizlidir ya da değildir tartışması açıldığında savaşman bu olayı dayanak yaparak savunmasında ilişkileri anlatıyor. Bu bilgiler bizim tarafımızdan elde edilmiş ve istihsal edilmiş bilgiler değildir. Yabancı bir istihbarat servisinin yine yabancı ülke hakkındaki bilgileridir. Bu nevi bilgileri, hatta bundan çok daha gizli ve çok gizli gizlilik dereceli bilgileri MIT normal olarak her zaman CIA'ya, İngiliz, Fransız, İtalyan, İran ve İsrail servislerine verir. Müşterek operasyon yapılan Alman, İngiliz ve Amerikan servislerine verilen haberler evvela o servislere doğruca verilir. Sonra kıymetlendirme için istihbarat başkanlığına gönderilir. Üçlü Şen Şakrak Toplantılar. MIT'in yabancı servislere bilgi vermesi bunlarla da kalmamaktadır. İşbirliği yapılan yabancı servislerle, bu arada İran-İsrail servisiyle periyodik olarak üçlü müzakereler yapılır. Çeşitli seviyelerde MIT mensupları bu servis personeliyle görüşür. Bu görüşmelerde Türkiye'deki solcu faaliyetler, yıkıcı faaliyetler, anarşik durumlar üzerinde ikili ve üçlü görüşmeler yapılır. Alman servisi ile her üç ayda bir yine Münih'te ve Ankara'da istihbarat teatisi temasları yapılır ve bu temaslarda bütün dünya devletleri hakkında elde edilmiş olan haberlere istinaden hazırlanmış bulunan muharebe istihbaratı, stratejik istihbarat, ekonomik, sosyal ve siyasi istihbarat raporları onlara verilir. Bu raporlar üzerinde müzakereler yapılır. Bu temaslar sırasında sosyal faaliyetler de yapılır. Kokteyller tertiplenir, birlikte içkili müzikli gazinolar dahil her türlü eğlence yerlerine gidilir. Yani yabancı istihbarat servisinin elemanları ile yalnız olarak da temas edilir. Temsilcilikler. MIT'in İran'da, İsrail'de ve Almanya'da bu ülkelerin temsilcileriyle işbirliği yapan personeli vardır. Bu personel daima nezdinde bulunduğu yabancı ülke temsilcisiyle yalnız olarak temas eder. Tahran'da İran servisi nezdinde TD, NK, OB ve ben 3'er yıl kaldık. İsrail gizli servisi nezdinde KA ve HG kaldılar. MIT kendine az çalışma şekli olan bir kurumdur. Yüksek düzeydeki personeli işbirliği yaptığı istihbarat servisi personeliyle daima temas etmiştir ve etmektedir. MIT'in elinde bir buluşmada neler görüşüldüğü ve ne yapıldığını tespit edebilecek çeşitli imkanlar ve araçlar mevcuttur. Bir yazgının başlangıcı. Günümüzdeki geçerli deyimle 1977'deki Köstebek olayından sonra MIT'te hangi gelişmeler gözlendi? MIT Müsteşarı Hamza Görgüçpaşa, SİHA ve İngiliz gizli servisine acı ve ağır birer mektup yazıp gönderdi. SİHA başkanından özür dileyen bir yanıt geldi, hatayı kabul ediyorlardı. SİHA dost ve müttefik bir ülkenin dost servisinde operasyona girişmeyi hatalı buluyordu. Dost servis siperine giren klasik teselli mektubuydu. Oysa SİHA Köstebek numaralarını sürdürecekti. İstanbul'da ABD konsolosu SİHA elemanına Turan Çağlar'ın bilgi verdiği saptanacaktı. MIT'te çalışanlar ABD başkanından aynı çizgide bir mektup geldiğini duymuşlardı ama bilgi kesin değildi. Daha başka bir şey kesinlik kazanacaktı. Savaşman olayı MIT bünyesindeki klik çalışmalarının belirgin biçimde su üstüne çıkmasına yol açtı. Emekli olduktan sonra ünlü Kemal Horzum'un yanında çalışmaya başlayan müsteşar yardımcısı Mustafa Arda, Hiram Abbas'ın MIT'ten ayrılmasını önerdi. Bunlar savaşman olayına MIT'te başka başka bakıldığını gösteren gelişmelerdi. Merkezden uzaklaştırılan Abbas, Ankara MIT Bölge Başkanlığı'na atandı. Hiram Abbas-Nuri Gündeş zıtlaşması burada noktalanmayacaktı. 1980'den sonra yine sahneye girecekti. Yeni bölümde ayrıntılarını göreceğiz. Abbas 11 Eylül 1980'de MIT'ten ayrılmak istedi. 12 Eylül darbesi geldi. Bir süre daha 3 ay serviste kalması istendi. K kaldı, sonra ayrılıp İstanbul'a yerleşti. İş adamı Halit Nari'nin bir şirketinde yönetim kurulu üyesi oldu. Bir çeşit güvenlik sorumlusu görevi yaptı. Sonra tekrar sahneye girdi. Nuri Gündeş Hiram Abbas çekişmesi, Abbas'ın 1986'da MİT Müsteşar Yardımcılığına atanacağı haberinin duyulmasıyla yeniden canlandı. Ünlü MİT raporunda yeniden biçimlendi ve dramatik biçimde sonuçlandı. Gündeş, Abbas ve buna benzer kişisel davranışlarla örülen uzun bir öykü, canlı ve çarpıcı renklerle süslenerek gizli servis MİT'i kamuoyunun önüne çıkaracaktı. Hiçbir dönemde servis bu denli bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilmemişti. Mehmet Eymür'ün yazdığı ve MİT raporu diye ünlenerek yıllar boyu sürecek öyküde, Şubat 1988 öncesi günlerde MİT'te geçen ve Şubat 1988'den sonraki aylara uzanan olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirini kovalayacaktı. Ama ne olaylar. Şuradan buradan bir tartışma. 7 Temmuz 1966 günü tabii senatör Haydar Tunçkanat Cumhuriyet Senatosu'nda gündem dışı konuşma yapmak için söz aldığında, Türk siyasal yaşamını günlerce oyalayacak bir konuşma yapacağını Milli Birlik grubu dışında hemen hiç kimse bilmiyordu. Tunçkanat'ın anlattığına göre bir gün Milli Birlik grubunun dinleme odasından çıkarken kapıda grup başkanı emekli orgeneral Fahri Özdilek ve tabii senatör Mehmet Özgüneş'le karşılaşmıştı. Özgüneş şöyle diyordu. Paşam ben bunları incelemedim, içinde önemli bir şey yok diyerek Özdilek Paşa'ya bir zarf uzatmıştı. Tunçkanat merak nedeniyle paşam şunları bir de ben görebilir miyim demiş, paşanın uzattığı zarfı almıştı. Zarfın üzerindeki adres şöyleydi. Sayın Fahri Özdilek, Cumhuriyet Senatosu Şehir. Zarfın içi çok gizli, Ankara, 14.06.1966. MBK grubu başkanlığına. Sayın Başkan diye başlıyor ve belgeleri Cumhurbaşkanı'na da yolladığını bildiriyordu. Zarfın içinde İngilizce yazılmış çok gizli damgalı belgeler vardı. Tunçkanat'ın anlatımlarına dayanarak öykünün şöyle geliştiğini görüyoruz. O gece tüm belgeleri Türkçe'ye çevirdi. Ertesi gün Milli Birlik grubu toplantısında söz alarak durumu açıkladı. Grup belgelerin önemini kavrayarak önce belgelerin çevirisinde bir hata varsa onların düzeltilmesini, sonra belge üzerindeki imzanın aslı ile karşılaştırılmasını, en sonu da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la görüşülerek onların da bu belgelerle ilgili olarak neler yapmayı düşündüklerinin ya da yaptıklarının öğrenilmesini ve sonuçları alınıncaya kadar konunun gizli tutulmasını karara bağladı. Cumhurbaşkanı meşgul olduğu için Tunçkanat Genel Sekreter Cihat Alpan Paşa ile görüştü ve durumu konuştular. Belgelerin onlara da geldiğini, henüz üzerinde bir işlem yapılmadığını öğrendi. Alpan Paşa'ya bunların çok önemli belgeler olduğunu, imzanın sahte ya da gerçek olduğunun Cumhurbaşkanlığınca kolayca ortaya çıkarılabileceklerini hatırlattı. Siz 15 gün içinde bir sonuç alırsanız lütfen bize de haber veriniz. Biz 15 gün içinde hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız dedi. Tunçkanat belgeleri senatoda açıklayacaklarını söyleyerek köşkten ayrıldı. En önemli sorun belgedeki imzayla Türk makamlarında bulunan imzasının bulunup karşılaştırılması ve bir uzman tarafından birbirine uyup uymadığını saptanmasıydı. Bu da süresi içinde tamamlandı ve geriye sayma işlemi başladı. 7 Temmuz 1966 açıklama günüydü. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile yapılan temaslarda belgelerle ilgili herhangi bir gelişme olmadığı öğrenilince gündem dışı bir konuşma ile belgeler Senato'da Tunçkanat tarafından açıklandı. Tunçkanat her Türk'ün ulusal onurunu ve gururunu derinden yaralayacak, çok acı fakat gerçek bir durumu açıklayan bazı belgeleri gözler önüne sermek için söz aldığını belirtiyor. İç işlerimize karşı tertiplenen planlı müdahaleleri ve bunlarla işbirliğinde bulunan yerli komplocularla yabancı diplomatların imzalı belgeleriyle bunun yürütülme mekanizmasını açığa vuracak belgeleri Yüce Senato'nun ve Türk kamuoyunun takdirlerine sunmak bizim için yapılması zorunlu bir görevdir diyordu. Milletimizi dış çıkarların kirli ve kanlı oyunlarına sahne olan diğer bazı ülkelerle bir tutmaya yeltenen dış çevrelerin ve onlarla işbirliğinde bulunan yerli ortaklarının planlarını açığa vuran bu belgeleri Tunçkanat kürsüden okuyordu. Çok gizli belgelerden birincisi bir Türk tarafından EM kodu kullanan Amerikalı bir SİHA subayına 28 Aralık 1965 tarihinde verilen rapor, ikincisi ilk elde etkisiz bırakılması istenen 50 kişilik bir listeydi. Üçüncüsü ise EM kod adı kullanan Amerikalının Ankara'daki Amerikan askeri ateşesi Albay Dixon'a yazmış olduğu 5 Ocak 1966 tarihli çok gizli ibareli mektuptu. Sırasıyla birinci belgenin metni. Seçimlerden sonra ortaya çıkan ve sizi ilgilendiren bazı güçlükler aşağıdaki koşulların bir sonucudur. 1. Diğer bazı hususlarla birlikte 27 Mayıs hükümet darbesi, ekonomik sorunlar, iç ve dış politikada muhalefetle olan ciddi görüş ayrılığımız büyük güçlüklere neden olmaktadır. meşhur af ve seçim yasasının değiştirilmesiyle ilgili sorunlar bize karşı bir birleşmenin mümkün olduğunun belirtileridir. Çetin Ceviz beklendiği üzere eskiden yaptığı gibi Atatürk'ün ulusal politikası ikili anlaşmalar, üsler ve benzeri can sıkıcı sorunları tekrar ortaya atmaya çalışarak hükümete karşı entrika ve saldırılarını arttırmaktadır. Bu nedenle herkes müttefiktir ki bu tehlike muhalefetin yavaş yavaş parçalanmasını, sol ve solcu eğilimlerin benzeri bir birlik yaratmalarını önlemek ve arzu edilmeyen sonuçlarıyla birlikte boğulmasını tahrik eder ve hatta bizi buna zorlar. Diğer yandan çok etkili tarafsızlaştırma, neutralization çabalarının daha başarıyla uygulanmasının müşterek gayretlerle sağlanması gerekli görülmektedir. İlişik listenin bu maksada yardımcı olacağı kabul edilmektedir. 2. Tartışılmaz bir gerçektir ki ülkenin politik hayatında ordu her zaman rejimin istikrarını tayin eden birinci derecede önemli bir faktör olmuştur. Hükümet darbesinden sonra binlerce subayın ordudan çıkarılması bizim askeri çevreler içindeki etkinliğimizi ciddi surette azaltmıştır. Mevcut subayların büyük çoğunluğunun reform psikozunun etkisi altında İnönü'nün körü körüne hayranları ve Adalet Partisi'ne düşman oluşları rejim için potansiyel bir tehlike arz eder. Seçimlerden hemen sonra mevcut durumu değiştirmeyecek gibi görünmek için ordunun politik hayata müdahaleden kaçınması hususunda General Tansel'in emrinde verilen teminat her ne kadar lehte ise de hükümet için bir garanti teşkil etmez. Aynı zamanda bütün devlet cihazı maalesef muhalefete bağlı kimselerin elindedir. Muhalefet bu koşulları abartıp ve speküle ederek hükümetin ordu tarafından desteklenmediği ve devlet cihazının dengesiz, tutarsız ve hükümetin politikasının kararsız olduğu izlenimini yaratmayı amaçlamaktadır. Bu durumdan kurtulmak için izlenecek politikanın emir ve kumandanın tekrar kurulması, devlet mekanizmasının muhalefet taraftarı elemanlardan temizlenmesi ve NRP'nin aletleri olan bazı asım kuruluşların zararsız hale getirilmesi olduğunu herkes inanmıştır. Buna bağlı olarak bazı hükümet tedbirlerinin hazırlanmasına ve uygulanmasına paralel olarak rejime sadık olmayan devlet memurları ve subaylardan en tehlikelileri bir program dahilinde tasfiye edilmek üzere saptanmaktadır. Şimdiye kadar yapılmış olan değişikliklere karşı gösterilen tepki muhalefetin zayıflığının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Kuşkusuz sizin de bildiğiniz gibi bu politika ve yukarıda bildirilen tasarruflar çok önce Mr. MP tarafından teklif edilen güvenlik tedbirleriyle uyum halindedir. 3. 27 Mayıs'ın getirdiği anayasanın bazı maddeleri, tabii senatörlük müessesesi ve benzeri diğer sorunlar gibi yasal sistemin bazı hukuki aykırılıklarının düzeltilmesi, usul ve imkanları da rejimin gelecekteki güvenliğini garanti edecek bir tedbir olarak düşünülmektedir. Benim soruşturma ve iskandillerimin sonucu olarak ikili anlaşmalar ve ülser problemlerini şöyle saptadım. Amerika ve NATO ile birlik olmamız gereğini hatırdan çıkarmayarak, ki bu karşılıklı anlaşmalar olmadan mümkün değildir, halen mevcut durumu etkilemeyecek bazı değişiklikleri kabule istekli durumunuz yapıcı olarak kabul ediliyor. Diğer yandan bu muhalefete de uygun gelmiş olacaktır. 4. Cumhurbaşkanının bozulan sağlığının yeni problemlere neden olacağı açıktır. Tedavi fikri hala tartışılmaktadır. Eğer durum yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesini zorunlu kılarsa, genel kanaate göre bugünkü koşullar altında en uygun olan Bay Ürgüplü'dür. Gerçi ordu komutanlığı bizim ülkedeki gerçek etkimizi kabule başlamıştır ama askerler adına bazı müdahalelerde bulunulması gözden uzak tutulmamalıdır. İkinci belgenin metni, etkisiz hale getirilmesi istenenlerin listesi. 1. Kemal Satır, 2. Turhan Feyzioğlu, 3. Orhan Öztrak, 4. İlhami Sancar, 5. Bülent Ecevit, 6. Feridun Cemal Erkin, 7. Lebit Yurdoğlu, 8. Supi Baykam, 9. Orhan Kabibay, 10. Orhan Erkanlı, 11. Selim Sarper, 12. Hasan Işık, 13. Sıtkı Ulay, 14. Coşkun Kırca, 15. Şefik İnan, 16. Osman Köksal, 17. Sadi Koçaş, 18. Hüsnü Özkan, 19. Celal Erikan, 20. Rafet Ülgenalp, 21. Refik Tulga, 22. Cemal Tural, 23. Necdet Uran, 24. Fahri Özdilek, 25. Mucip Ataklı, 26. Nuri Arslantaş, 27. Ahmet Yıldız, 28. Mustafa Ok, 29. Feridun Akkor, 30. Numan Esin, 31. Alparslan Türkeş, 32. Rıfat Baykal, 33. Ahmet Tahta Kılıç, 34. Burhan Apaydın, 35. Ahmet Şükrü Esmer, 36. Cihat Baban, 37 Nadir Nadi, 38 Fethi Naci, 39 Ecvet Güres'in, 40 Refik Erduran, 41 Mustafa Tazman, 42 Erol Simavi, 43 Profesör Doktor Derviş Manizade, 44 Profesör Bahri Savcı, 45 Profesör Muammer Aksoy, 46 Profesör Doktor Edip Çelik, 47 Doçent Doktor Osman N. Koçtürk, 48 Doktor Türkkaya Ataöv, 49 Ahmet Gür Yüzketenci, 50 Yücel Akıncı. Üçüncü belgenin metni. Sayın Albay Dixon, bu raporun önemi yalnız kaynakça, ki kompetan görünüyor, tahlil ve değerlendirmeleri kapsamasında değil, aynı zamanda hükümet ve Adalet Partisi'ni yenmek zorunda olduğu güçlüklere de ışık tutmasındadır. Teşkilatımızdaki adamlarımızın görevlerini ve durumdaki en son gelişmeleri dikkate alınca, kanaatimce biz çalışma yöntemlerimizi geliştirmeli ve muhalefetle ilişkilerimizde daha ölçülü ve hoşlanacakları bir davranış göstermeliyiz. Hele subaylara karşı bu hususta daha hassas olmalıyız. Bu notta belirttiğim görüşlerin ilgili makamların dikkatlerine ulaştırılacağını ümit eder, bu konudaki görüşlerinizi bana bildirirseniz müteşekkir olacağım. Saygılarımla, E.M. Vay benim köse sakalım. Tunç Kanat'ın senatodaki konuşmasından sonra ortalık karıştı. SİHA belgeleri içimizdeki yabancının marifetlerini gösteriyorsa daha önemli bir yanı vardı. SİHA Türkiye ile ilgili raporlar, listeler verenin eski bir Demokrat Partili ama o tarihte iktidardaki AP'nin yöneticilerinden biri olduğu sanısını tartışmayı çok yönlü hale getiriyordu. 8 Temmuz'da hemen bütün gazeteler Hürriyet'te yoktu, olayı geniş ölçüde yansıtmıştı. ABD Büyükelçiliği resmi sözcüsü belgeleri yansıyan bir açıklama yaptı. Başta basın muhalefetten gelen gerçeğin ortaya çıkması istekleriyle iç politika kaynar kazana dönmüştü. Savcılık soruşturma açmıştı. Tunç Kanat'ı telefonla çağırıyor, o da gitmiyordu. İktidarla arasında gider gitmez tartışmaları boyutlanmıştı. Haydar Bey etkisiz hale getirilmesi istenenlerin listesini açıklayınca ABD elçiliği bunu da yatsıdı. Açıklamayı ilk gün vermeyen Hürriyet, gazetenin manşetinde o gün Bayar'ın affı haberi vardı. Daha sonraki günler tek sütunluk haberlerle olayı izlemeye almıştı. 14 Temmuz'da Büyükelçi Parker Hart Dışişleri Bakanı Çağlayangil'e geldi, uzun süre konuştu. ABD'nin Türk hükümetine belgeleri yatsıyan bir rapor verdiği öğrenildi. Bu arada hükümetin Türk uzmanları belgeleri incelettiği de öğrenildi. 18 Temmuz'da Hürriyet'in o tarihte tek sorumlu adamı, patronlara karşı her sorumluluğu yüklenen ve gazetenin yayın politikasını çizen Genel Yayın Müdürü Necati Zincirkıran aradı. Belge olayı yeni bir aşamaya girmişti. Belgelerle ilgili iki rapordan söz edildiğini, oysa ABD ve Türk uzmanlarının raporlarını ya da içeriğini gazetelerin bir türlü ele geçiremediğini söyledi. Haydar Bey olayının öyküsünü anlatacak, aynı zamanda iki raporun ya tam metnini ya da özünü içerecek bir haberi ertesi güne kadar hazırlayıp vermemi istedi. Tam metin olanaksızdı ama olayı baştan beri bir gazetecinin sorumlu görevi olarak zaten izliyorduk. Alabildiğimiz bilgileri genişletebilirsek haberi verirdik. Necati, fakat metin alamazsak saptanan bilgileri madde madde haberde sırala, çarpıcı olur, bizim usul, dedi. Raporlarla ilgili bilgi 4 kişideydi. 2 devlet bakanı, Cihat Bilgehan'la Refet Sezgin ve Çağlayangil ile Başbakan Demirel. Övünme payı çıkarmaya çalıştığımız zehabına kapılmasın kimse. Demokrasinin tüm canlılığı ile işlediği o dönemde iki büyük siyasal partinin, CHP ve AP'nin önde giden kadrolarındaki herkesle ya partilerinde ya da bizim büroda ya da herhangi bir yerde sık sık buluşur görüşürdük. Her iki devlet bakanından eldeki kısıtlı bilgileri soruya dönüştürüp daha geniş birbirini tamamlayan bilgiler almak için saatlerle uğraştık. Klasik gazeteci yöntemi, Bilgehan'dan alınan bilgileri Sezgin'le konuşurken, Sezgin'den alınanları Bilgehan'ı sıkıştırırken soruya dönüştürerek raporların özlerini yakalayabildik. Çağlayangil bilgi vermez ama hiç değilse sorarsan yalanlamaz. Demirel ise tahminlerin tersine susar. Ona da sorular yöneltirken daha sağlıklı bilgiler açıklanmaz ya da sağlayamazsak bulabildiklerimizi haberleştireceğimizi söyledik. 19 Temmuz'da haberi yazdık, 20 Temmuz 1966'da yayımlandı. Haberde olayın öyküsünü anlatan bölümlerden sonra Tunç Kanat'ın yıllar sonra üzerinde duracağı bölüm şuydu. Amerikan Elçiliği'nin raporu. Birleşik Amerika Devletleri Büyükelçisi Parker Hart 14 Temmuz 1966 günü Dışişleri Bakanı Çağlayangil'e gelerek tam 3 saatlik bir görüşme yapmış, gazetelere geçtiği gibi 4 sayfalık bir raporu bu konunun teknik bilgisi olarak vermiştir. Bugüne kadar açıklanmayan rapor Amerikan teknik uzmanlarının vardığı sonuçları kapsamaktadır ve şu noktaları belirtmektedir. 1. Amerikan elçiliğinde fotokopisi verilen evrakın asılları yoktur. Bu yönde bir işlem görülmemiştir. 2. Kopyada çok gizli anlamındaki top secret sözü daktilo ile ve küçük harflerle yazılmıştır. Amerikan elçiliği iç bünyesindeki yazışmalarda top secret daktilo ile değil lastik damga ile vurulur. 3. Elçilik bünyesinde çalışan bir Amerikalı üstüne bir resmi yazı yazarken asla EM gibi rumuz kullanamaz. Ayrıca bir Amerikalı resmi bir yazışmada kopyalarda görüldüğü gibi bir ifade kullanamaz. 4. Tetkikler sonucu kopyalarda bulunan Dixon imzası birbirini tutmamaktadır. 5. Kopyadaki OK'nın yazılış tarzı Amerikan usullerine aykırıdır. 6. Bir evrakın havalesine sadece bir OK ile imza olmaz. Havalenin şekilleri ve belirli tarzlarını gösterecek nitelikleri vardır. Büyükelçi Parker Hart'ın imzasını taşıyan ve üzerinde secret yani gizli ibaresinin bulunduğu bu raporlu mektubun sonlarında Birleşik Devletler'in hiçbir zaman ve hiçbir şekilde Türkiye'nin iç işlerine karışmadığı kesinlikle ifade olunmakta, Amerika ile Türkiye arasındaki münasebetlerin halktan halka değil hükümetlerden hükümetlere tanzim olunduğu sarahaten açıklanmaktadır. Parker Hart Dixon'ın elçilikte bulunan tatbik imzasının bir aslını da dış işlerine sunmuştur. Bu olaylar olurken Dixon bir vapurdadır ve Amerika'ya doğru yola çıkmıştır. Türk uzmanların tespit ettikleri. Hükümet bu arada temin ettiği kopyaların hem metnini hem de Dixon'a ait olan imzanın gerçekliliğini inceletmeye başlamıştır. Çok gizli tutulan inceleme 15 Temmuz 1966 günü sonuçlanmış ve bir raporla durum hükümete intikal etmiştir. Bu incelemede herhangi sahte bir imza ve vesikayı tespite yararlı bütün modern imkanlar ve uzmanlar kullanılmıştır. Raporu iki kısımda görmek mümkündür. İlk kısımda EM'nin yazdığı ve Dixon'ın imzaladığı bildirilen vesika metninin gerçek olup olmadığı incelenmiştir. Bu inceleme çeşitli araçlarla bilhassa vesika metni olduğundan daha küçültülmek suretiyle yapılmıştır. Uzmanların imzalı raporunda bu konuda varılan sonuç şudur. İmzalı belgedeki kağıdın ve daktilo yazılarının küçültülmüş bulunmasına rağmen imzanın esas imza gibi normal ebatta olduğu görülüyor. Vesikaların daktilo yazıları küçüldüğü halde imza bir türlü aynı nispette küçülmeye yanaşmıyor denmek istenmektedir. Vesikalar bir fotomontaj mı? İkinci kısımda Dixon imzasının elçilik tarafından verilenle aynı olup olmadığı incelenmiştir. Sonuçta şu vardır. Kopyadaki Dixon imzasının K ve N harfleriyle asıl tatbik imzasının K ve N harfleri birbirini tutmamaktadır. Raporda imza ile ilgili diğer önemli bir noktaya gelinerek şöyle denmektedir. Orijinal bir imza ile bir belgenin çıkarılmış fotokopilerinin birleştirilmesiyle fotomontaj düzenlenebileceğinden fotokopi belgeleri tetkike esas alınamaz. Böylece uzmanlar imzaların daha dikkatli ve kesin bir incelemeye tabi tutulabilmesi için vesikanın aslındaki imza ile elçiliğin verdiği imzanın karşılaştırılmasını uygun görmüşlerdir. Tunç Kanat neden savcılığa gitmiyor? Tunç Kanat hükümet bu işi uyutmak, adaletin himayesine girip konuşulmamasını sağlamak için savcıyı harekete geçiriyor gerekçesiyle savcılığa gitmemektedir. Savcılık tezkerelerini bırakınız, Senato'ya Adalet Bakanlığı'nın yazdığı yazıyı da dikkate almamıştır. Tunç Kanat'ın kopyaları varsa asılları savcıya vermesinden sonra ortaya çıkacak olan gerçek neyse milletin önüne resmi dille serilmelidir. Bu kim çatlarsa çatlasın, kim patlarsa patlasın ortaya çıkarılmalıdır. Ayrıca bu öyle bir meseledir ki resmi inceleme yapıldıktan sonra durum kimin aleyhinde olursa olsun bunu hiç kimse, hiçbir hükümet saklayamaz. Saklamak kudretinde de değildir. İşin içine hele o sırada iç siyaset girdi mi nedense gazeteciye haber sızdırılır ama at gözlüğü kullananlarca gazetecinin çabasına hiç değer verilmezdi. Öyle de oldu. Dokundurmalar başta Haydar Bey'den geldi. Devlet Bakanı Rafet Sezgin 21 Temmuz 1966 günü Senato'da konuya değinirken gazetecinin yazdığı bilgilerin doğruluğuna raporları hükümet açıklayıncaya kamuoyunun karar vereceğini söyledi. Konu Senato ve Meclis'te günlerce tartışıldı. Sonra başka olaylar geldi. Gündemdeki ilk sıradan düştü. Ancak hükümet Haydar Bey'in savcılığa gitmesini resmi yazıyla Senato'dan istemedi ve açıklayacağını ilan ettiği raporları açıklamadı. 1966'dan 1987 sonlarına değin belgeler olayı SİHA marifetleri dosyasında bir yaprak olarak kaldı. Ta ki Haydar Bey yaprağın üstündeki tozları silkeleyip olayı bir başka amaçla yeniden sahneye sürünceye dek. Amerikan emperyalizmi ile SİHA'nın yöntemlerinden artık herkesin bildiği sıradan kitaplarda geçen bilgileri aktardıktan sonra sözü 1966 belgelerine getirdi. Hürriyet'te çıkan haberimizi de ele alarak her iki raporun özetini kalın çizgilerle veren maddeleri bir bir irdeliyordu. Her maddeye karşı görüşler sıralıyordu. Bir insanın içini yakan konuda bir haberin maddeleştirdiği özeti ele alarak karşı görüşler sıralaması, kendine özgü yanıtlar öne sürmesi doğal hakkıydı. Sonrası da vardı. 1966'dan sonraki CIA yanlısı kimi yayımlar, örneğin CIA kanallarında aldığı bilgilerle kalın bir kitap yazan John Barron, Tunç Kanat'ın KGB'nin hazırlayıp önüne sürdüğü yalancı belgelerin oyununa geldiğini işlemişti. Bu türden aldatılmış ihtilacı ve siyasetçi savına karşı çıkmak da doğaldı. Her ikisi de Haydar Bey'in sorunuydu. Alice'in Harikalar Diyarı. Kuşkusuz burada yıllardır güncelliğini koruyan ünlü çocuk yapıtının özetini verecek değiliz. Ne var ki bu öyküden esinlenerek mantıksızlığın harika diyarında küçük bir gezinti yapabiliriz. 21 yıl düşünüp taşındıktan sonra Haydar Bey haberdeki öğeleri irdelerken yer yer Hürriyeti ve beni CIA işbirlikçisi, Amerikalıları hizmetimizle memnun edenler diye suçluyordu. Böyle bir suçlamayı düşsel bir mantığın ürünü de olsa kemali ciddiyetle milyonlarca kez sahibine iade ederiz. Böylesi bir kurgu mantığı tanımlayacak zengin Türkçemizden daha şeddeli sözcükler de her zaman bulunabilir. Gerekmez, işbirlikçilik savını öne süren mantığa topluca göz atmak yeter de artar bile. ABD Büyükelçiliği dışişlerine verdiği 4 sayfa tutarında olduğu söylenen raporda belgelerle imzaların sahte olduğunu söylemiş miydi? Söylemişti. Hükümete verilen Türk uzmanlar raporunda belgelerin imzaların sahteliği teknik kimi irdelemelerle yazılmış mıydı? Yazılmıştı. ABD raporu ile hükümetin hazırlattığı uzman raporu koşut öğeleri kapsıyor muydu? Kapsıyordu. Demek ki Türk hükümeti ile ABD işbirliği içinde. Madem ki CIA'nın hazırladığı ABD raporu ile Türk uzmanların raporunu benimseyen hükümet işbirliği içinde, demek raporların özetini sızdıran ya da özellikle sızdırılan haberi yazanla yayımlayan gazetede CIA ile işbirliği yapmıştı. Kahrolsun ajanlar, boynunuz kırılsın işbirlikçiler. Üstada bir de kanıt gerekmez mi? Bu mantığa gerekir. CIA uzmanı George Harrison 1967'de yayımlanan Sarsılan İttifak kitabında olaya değinirken bazı gazeteciler mektuplarda ciddi teknik hatalar olduğuna işaret ettiler cümlesini bir güzel alırsın. Bu cümleyle ilgili dipnottaki 20 Temmuz 1966 tarihli Hürriyet'te bana ait dokümanlardaki hataları belki de en ayrıntılı biçimde açıkladığım cümlesini de aktardın mı? Kör varsayımları şıpın işi kanıtlamış olursun. Gel gelelim son 1-2 yıldır gazetecileri ajanlıkla suçlamak moda. Şaşırmış mantıklara özgü harikalar diyarında gezenlere, önlerinde şapka çıkardıkları kimi yazarlara bulaştırılan komedi türünden çamurdan öyküleri anımsatsak mı acaba? Yararlanan çıkar diye yine de 1-2 noktaya ufaktan değinelim. Zincir Kıran'la yıllardır ayrıyız, o Günaydın'da yazıyor. Ocak 1989'da neye yarayacağını söylemeden Necati'ye o günleri sordum. Öyküyü de anlattım, başladı gülmeye. Yaşça küçük olmasına karşın bana oğlum der. Boş ver oğlum dedi. Devrini, misyonunu kapamıştı. O tarihte yeni bir dönem başlamıştı. İhtilalciliğe soyunan da o kadar çoktu ki. Ama ilk başta ilgi göstermediği o eski öyküyü anımsayarak, tabii dedi Necati, o zaman Hürriyet'in klasik yayın politikası şuydu, herkesin yazdığına önem vermemek, kitleleri ilgilendiren olaylara, Hürriyet okuruna hizmet veren yayımlara ağırlık vermek, hele atlayınca es geçmek. Gün gelir de patırtı yapan olayın yeni tarafını yakalarsak manşetten yeni olaymış gibi vermek. Bilmiyor gibi bana mı soruyorsun? Biliyorum da gazeteci cemaatinden olmayan birine gazeteciliğin geçmiş tarihini anlatmak zor. Ocak 1989'da Çağlayan Gil'e de sordum. O sırada Tunç Kanat bir şeyler söylüyordu, bizimkiler de bir şeyler. ABD elçisi geldi yalan dedi, raporu verdi. Bundan sonra hükümetiniz ne düşünürse düşünsün dedi, çıktı gitti dedi. Demirel'e gittim, raporları verse şenlik olsun diye yayımlayacağım. Her şey ispatlandı o sırada dedi, sanki 1000 yıl öncesini anımsatmışım gibi. Üstelik zaman ve dönem değişmiş, Türkiye yeni oluşumlardan geçiyor. Sen hala koyduğum yerde otluyorsun gibi bir davranış sergilemez mi? Ne yapsam ne etsem de Haydar Bey'e yararlı olabilsem, 21 yıl üzerinde düşünüp yeni bir şeyler yazabilmesine yardımcı olabilmek için şu raporların tam metinlerini sızdıranı nerede bulsam, kızgın yüreğine nasıl serin sular serpsem, eski bakanların, başbakanların yakalarına mı yapışsam, yoksa John Barron'ı bulup bir güzel dayaktan mı geçirsem, ya da kuruyan insaf pınarı gürül gürül aksın diye gerçek dışı itiraflarda mı bulunsam, dostlar ne yapsam ne etsem, dostlardan çağrılarıma yanıt gelmedi. Ne var ki Cumhuriyet gibi örneğin CIA ile savaşında ilkelerine sımsıkı bağlı bir gazetenin genel yayın müdürü Hasan Cemal'e resmi bir yazı göndermek görevimdi. 2 Kasım 1987'de görevi yerine getirdim. Hasan Cemal'e şunu yazdım. İştenlikle söylüyorum, senin çok değer verdiğim dostlarımın bu savları değil, gerçek kabul etmesi, en küçük bir kuşku duyması bile gazetedeki konumumla yakından ilgilidir. Eğer Cumhuriyet'te çalışmasaydım güler geçerdim. Ancak Cumhuriyet'in ilkelerine ters düşenlerin üstlerine düşen görevi yapmaları gereğini hep savundum. Lütfen en kısa zamanda düşüncelerini bana ilet. 1987 Kasım'ından bu yana 14 ay geçti. Hasan Cemal'den de yanıt alamadım. Onurlu bir gazetede inandığım yolda onurla çalışmayı sürdürüyorum. Ocak 1989 itibariyle. Haydar Bey'in önemsenmez tırmalayışının öyküsü işte bu kadar. Biraz da letafet gerekmez mi? Mantıksızlığın harika diyarında rakamlarla küçük bir gezinti yapmaya ne dersiniz? 765 gün düşünmek ve evreka. Bu iki sayfaya sığacak öyküyü uzattık. Güzel güzel başladık. Vurdukça tozlu. Biraz da letafet gerekmiyor mu? Bana ve Hürriyet'e yönelik suçlamalar olayın geçtiği 1966'dan 21 yıl sonra kağıda dökülmüş. Tarihi 1987. Tam 252 ay. Tam tamına 7665 gün sonra. Hürriyet'teki haber ile ilgili irdeleme bölümlerinde benden alıntı 168 satır. Suçlamalar ve analizler ise 256 satırda geçiyor. 256 satır suçlama için Tunç Kanat 7665 gün düşünmüş, taşınmış, yorumlar yapmış, mantık dizisi hazırlamış. Yazımdaki bir satırın 30'da birine bir gün düşüyor. Saate vursak 183.960 çıkacak, hesap daha uzayabilir. 21 yıl bekledikten sonra 21 yıl önceki bir olay üzerinde düşünmek, işbirlikçilik suçlamaları bulmak ve de istihbaratçı mantığını çalıştırmak için tam 7665 gün. Müthiş bir şey. Başkasının ne harcıdır ne de yeteneği. Ünlü heykeltıraş Rodin düşünen adam heykelini acaba kaç yılda, kaç ayda ya da günde yaptı? Letafeti daha da sürdürelim. Büyüklere gerçeklerden kaynaklanan masallardan bir demet sunalım. Darbeler, kudetalar yaşayan ülkelerden birinden isteyenin inanacağı, istemeyenin inanmayacağı bir öykü.